iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.
Merhaba, iyi günler. Bir iklim için programında daha birlikteyiz. Bu hafta Ömer Madra ve Özdeş Özbay bizimle olmayacak. Bir de konuğumuz olacak aynı zamanda. Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuğba Kılıç konuğumuz olacak. Onunla başta biyolojik çeşitlilik olmak üzere gündemde olan bazı konuları konuşacağız. Bu arada destekçilerimiz Ece Birçek ve Armağan Teselli'ye de çok teşekkür ederiz. Hoş geldin Dicle. Öncelikle önümüzdeki günler, geçtiğimiz birkaç gün içinde enteresan bir olay yaşandı. Aslında çok şey söyleyen bir olay olduğu için, bize de çok şey söyleyen bir olay olduğu için konuya bununla başlamak istedim. Bu Norveç'te, Oslo'da insanların ilgisi nedeniyle öldürülen bir Mors Feraye ismi de kendi mitolojilerinden bir isim takmışlar. Öldürüldü ama çok garip bir şekilde öldürüldü. Sorulacak çok soru var. Bir kere öldürüldü demiyorlar kendileri, ötenazi diyorlar. Sanki bir seçme hakkını kullanmış gibi hayvandan bahsediyorlar. Öldürülme gerekçesi ise insanların hayvana gösterdiği ilgi ve sevgi nedeniyle zarar görme ihtimalleri. Birlikte selfie çekmeye başlamışlar, yüzmeye başlamışlar ve yetkililer de konuyu birçok kez uyarmış ama bu uyarılara kulak asılmadığı için de hayvan öldürülmüş. Aslında bir cinayetten bahsediyoruz ve tırnak içinde medeniyetin en gelişmiş olduğunu düşündüğümüz yerlerden gelen bir haber bu ve aslında görüyoruz ki demokrasi dediğimiz şey halen çok ciddi eksikleri var. İnsanları kapsayan ama başka canlıları dışarı iten yaklaşımla uygulanıyor. En gelişmiş olduğu ülkelerde dahil. Bu konuyla ilgili biraz görüşlerini alarak başlamak isterim. Sorulması gereken çok soru var ama biz konuya neresinden bakarsak bakalım böyle bir tuhaflık var. Türkiye'de de bunun örneklerini çok yaşadık. Ne düşünüyorsun? Önce biraz düşüncelerini alarak sonra da biraz sorularla derinleştirip Türkiye'ye gelerek bu konuyu biraz inceleyelim istiyorum.
Elbette. Öncelikle teşekkür ediyorum programa olan davetin için Yücel'cim. Hoş buldum. Tabii oldukça trajik bir olayla başladık dün güne. Yani ister tabii Norveç'te olsa, ister başka bir işte sözde gelişmemiş bir ülkede de olsa yine aynı şekilde tepki vereceğimiz bir olaydı. Ancak tabii söz konusu olan cinayet Avrupa'da işlenince işte hani oldukça demokrasinin ileri olduğu, işte medeni olarak gördüğümüz ülkelerde işlenince, işte kanunun, hukukun olduğunu varsaydığımız ülkelerde işlenince tabii şaşkınlığı ve haber olarak da belki yansıması birazcık daha büyük oluyor. Tabii burada pek çok problem var. Öncelikle zaten bu hayvan normalde işte Kuzey Kutbu'na yakın bir bölgede yaşayan insanla etkileşimi aslında çok fazla olmayan fakat işte son yıllarda onun yaşam alanlarına daha fazla insan faaliyetlerinin yaşam alanlarında gerçekleşmesi sonucu aslında insanla daha fazla etkileşime girmiş olan ve yakın zamanda da işte Norveç'te, Oslo'da bir bireyin Orada aslında büyük ihtimalle beslenmesi sonucu, genelde bu tür bireyler hani ona besin verdiğiniz zaman böyle yerleri daha fazla alışırlar, kendini güvende hissederler ve işte Ferai ismi verilen bu morsa da büyük ihtimalle bu şekilde beslenmiş, güvenli bir alan oluşmuş ve biz bu hayvanları beslediğimiz zaman orası onların artık bölgesi olarak kabul ettiği bir yer oluyor. Yani burası benim bölgem, benim sahipliğim diye düşünüyor hayvan ve ne isterse onu yapma hakkını kendinde görüyor. Buna da aslında biz sebep oluyoruz. Dolayısıyla burada da işte bir turistik olay yaşanmış. İşte insanlar yaklaşmışlar. Kimisi hatta hayvana bir şeyler vermeye, atmaya da kalkmış dedikleri iddialarına göre ve bir iki tekne de batmış geçtiğimiz haftalarda. Dolayısıyla oradaki yetkililer de bunun için aslında pek çok çözüm denenebilecekken neredeyse hiçbir çözüm denemeyip direkt hayvanı aslında öldürüyorlar. Bunu da basına ötenazi olarak duyurulması ayrı bir trajedi aslında. Çünkü ötenazi normalde bir hayvana işte sorup da uyguladığınız bir şey olamayacağına göre ötenazi zaten kavramsal olarak doğru bir ifade değil burada. İğneyle uyutmuşlar aslında bakarsan ve ciddi bir şekilde bir cinayet söz konusu, bir öldürme vakası söz konusu. Üstelik bu hayvan nesli tehlike altında. IUCN kriterlerine göre VU dediğimiz işte hassas Türkçesiyle işte küresel ölçekte sayısı kritik olarak azalan bir tür. Norveç'in de aslında parçası olduğu Bern Sözleşmesi'yle koruma altında olan bir tür. Dolayısıyla her türlü aslında bu türün öldürülmesi ciddi bir mesele. Bir konu da aslında bizi yine şaşırtan bir şey.
Bir soruyla hemen araya girmek istiyorum
Tabii.
Dicle. Yani biraz daha olayı derinleştirip ve sertleştirmek niyetindeyim işin açıkçası. İnsanların seviyor diye bir hayvanın öldürülmesi söz konusu olabilir mi? Yani böyle bir gerekçe olabilir mi?
Tabii ki olamaz. Yani siz burada insandan dolayı oluşmuş bir durumu, cezasını bir hayvana kesiyorsunuz. Kim için? Yine o insanlar için. Yani zaten bu hayvanın burada bu şekilde bir yaşama alıştırılması o hayvan için de sağlıklı bir durum değil, doğal bir durum değil. Onu rehabilite etmek yerine ve insanları ondan uzak tutmak yerine ne yapalım? İnsanlar uyarımızı dinlemedi. O zaman biz de hayvanı öldürürüz. Niye? Çünkü insanların güvenliğini düşünmek zorundayız gibi bir bakış açısı. Bu çok yani ilkel diyemiyorum çünkü ilkel insanlar daha medeniydiler aslında ve daha hakkaniyetliydiler. Yani bu artık geldiğimiz yüzyılda 2022'de kabul edilebilecek bir bakış açısı değil. Yani hani ciddi bir işte saldırı olsa işte ne bileyim durup dururken olsa ya yani bunlar da kabul edebileceğimiz şeyler değil ama burada karşılaştığımız şey yani hayvanın insana verdiği bir zarar zaten yok. İnsanın hayvana verdiği bir zarar söz konusu. Bu arada yetkililerin böyle bir açıklaması da var. Yani hem insanları tehdit ediyordu hem insanlar da onu tehdit ediyordu. Ne yapalım biz her iki tarafı da düşündük gibi. Saçma bir açıklama söz konusu
Orayı teyit tarafı ödedi ama.
ama evet yani burada sen insanlara hiçbir ceza kesmiyorsun. Sadece bir uyarıda bulunuyorsun. Seni tabii ki dinlemiyorlar ve bunun sonucunda da aslında bile bile bu noktaya getirilmiş olay. Hiçbir zaman müdahale edilmemiş kimseye. Dolayısıyla hani hayvanın da bu arada verdiği bir zarar yok. Oradaki kayıtlarda uyuyor. Yani günün çoğunu zaten uyuyarak geçiren bir hayvan. Öyle hani aktif bir yaşamı da yok.
600 kiloluk bir hayvandan bahsediyoruz. Ne kadar
Evet.
hareketli olabilir?
Ve yani hani sonuçta insana saldıran şeyden bir hayvan da değil. Tehdit hissetmediği sürece de saldırması söz konusu değil. Dolayısıyla yani çok çok trajik bir olay. Yani çok kasıt. Sen neredeyse şunu söyleyebiliriz. Yani kasıtlı olarak bu noktaya gelmesi beklenmiş. Bu noktaya gelince de hayvan rahat bir şekilde öldürülmüş. Hiçbir şekilde başka bir çözüm yolu düşünülmemiş ve tamamen insanın tahakkümünde, insanın hani en tepede bütün haklara sahip olduğu, onun dışındaki hiçbir canlının yaşama hakkına sahip olmadığı bir ve üstelik de bunun yasal yolla yapılıyor. Yani bunun bir otorite, ülke yönetimi tarafından yapılıyor olması hukuki olarak da bunu bir uygunluk, yani kendi yasalarına göre diyorlar ki yani bizim en önemli türümüz insandır. Sadece onun yaşamaya hakkı vardır ve onu tehdit edecek herhangi bir şeyde istediğimiz gibi bir canlıyı öldürebiliriz. Yasal olarak da bu bizim hakkımızdır gibi bir durum aslında açığa çıkıyor ve burada tabii tekrar konu hukuka, bu canlıların, insan dışındaki varlıkların haklarına, var olma haklarına, yaşama haklarına ve bu hakların hiçbir şekilde yasalarda, anayasada bulunmamasına geliyor aslına bakarsan. Yani sözde sözleşmelerimiz var, işte Avrupa Birliği direktifleri var, Bern Sözleşmesi var. Eminim onların ulusal yasalarında da türleri koruyan bir takım yasalar var ama belki de işte anayasal hak olarak insan dışındaki varlıkların yaşama hakkı hiçbir şekilde tanınmadığı için bir şekilde bu uluslararası mevzuat deliniyor ve hiçbir ceza, işlem uygulanmadan, sorgulanmadan gerçekleşti bu olay.
Bu aslında bir bakış açısı. Biz bunu daha önceki yıllarda da aslında çok görmüştük. Türkiye'de doğa koruma hareketinin batıyla, Batı doğa koruma hareketiyle ilişkilerinde hep bir çatışma noktası olarak ortaya çıkan bir şeyden bahsediyoruz aslında. İşte bunun bir takım örneklerini yaşamıştık. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de yaşamıştık. Biraz bu örneklerden de bahsederek geçtiğimiz hafta çıkan ve resmi gazetede yayınlanan 2022-2023 av konusundaki açıklamayla birleştirmek istiyorum. Şimdi bir yandan korunması gereken bir canlı var ortada ama o canlıyı korumayla ilgili bakış açısı aslında insan odaklı, o canlıyı merkeze alan bir bakış açısı değil. Ve bunun doğal olarak Türkiye'de de batıya bakarak bir takım yansımaları oluyor. Geçmişte yaşadığımız örneklerden dem vurarak bugün Türkiye'ye gelecek olursak, bu yeni çıkan yönetmelikle ilgili de olarak da aslında bizim korumakla yükümlü olduğumuz birçok canlının av listesinde olduğunu görüyoruz. Hatta bugünlerde çok gündemde olan flamingoların dahi. Hı hı. Bir yandan korunması için kamyonlarla Tuz Gölü'nde su taşınıyor ama öte yandan da işte avlanacak hayvanlar listesinde yer alan bir canlıdan bahsediyoruz. Doğa korumayla ilgili olarak biz bir şeyleri herhalde temelde özellikle bir yanlış anlıyoruz, bir yanlışlık var gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun?
Aynı dediğin gibi, yani yine tabii burada temel olarak hani X türü Y türünün ötesinde kendimizde avlanma hakkını nasıl görüyoruz, bunu neye göre belirliyoruz, bunun yetkisini kime veriyoruz gibi aslında daha temel de bir soru var ve bir sorun var. Bahsettiğin gibi normalde Türkiye'de işte yıllar önce benzerlerini yaşadık. Örneğin işte kelaynakları yumurtalarını yiyor diye sansarları öldürmemiz için Avrupa'dan ciddi bir baskı yaşadık biz. Öldürmediğimiz için de aslında büyük bir ne diyeyim, bir nevi sansasyon yaşandı. Yani nasıl yani kelaynağı tehdit eden, bir yavruyu dahi tehdit eden bir sansarı nasıl öldürmezsiniz? Niye? Çünkü onlar için çok normal bir şey. Yani bir hayvanın sayısını arttırmak istiyorsan başka bir hayvanı öldürebilirsin. Rahatlıkla böyle bir türcülük gerçekleştirebiliyorsun. Ancak bizim tabii Anadolu kültürümüzde, bizim koruma anlayışımız da belki Anadolu kültüründen beslendiği için, bir canlıyı korumak için başka bir canlıyı öldürmek bizim mantığımıza sığan bir şey değil. Ve bu yetkiyi kendimizde görmek de ayrı bir mesele. Yani belki o sansarı öldüreceksin, yine üreme başarısı olmayacak kelaynağın. Yani bu kadar siyah beyaz görmüyoruz biz doğadaki ilişkileri veya ekolojiyi. Şimdi tabii av konusuna bakarsak da Türkiye'de ne yazık ki bu konuda, şimdi öncelikle şuna bakalım. Türkiye'nin gerçekten ne kadar iyi bir biyoçeşitlilik ve yaban hayatı uzmanları var. Karar vericilere baktığımızda işte doğal hayatı pardon, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışan yani yerel teşkilattan Ankara'ya kadar ne kadar sağlıklı envanterler tuttuğumuz, ne kadar sağlıklı izleme yaptığımız ve bunların dokümantasyonunu yaptığımız aslında şu anda böyle bir işte hadi Türkiye'nin işte sayımları, günlük sayımları budur, veri tabanı budur diye bir çalışması dahi olamadı bakanlığın. Şimdi elimizde afaki veriler varken veya işte bir takım uzman kuruluşların işte Doğa Derneği gibi diğer kurumlar veya akademi gibi belli bazlı bölge veya belli türler özelinde yaptığımız çalışmalar dışında doğru düzgün ne yazık ki veri tabanımız ve sağlıklı verilerimiz zaten yok. Dolayısıyla şimdi
Son birkaç yıldır
böyle bir veri
sanırım,
sorunu var.
son birkaç yıldır Nuh'un
Tartıyor.
gemisi çalışmalarıyla o taban oluşturulmaya çalışılıyor sanırım ama tabii çok
İşte
yaşarsın.
yani Nuh'un gemisi de çalışmıyor. Yani belki 10 yıl olmuştur biz Nuh'un gemisinin lansmanını yapıp bakanlığa teslim ettik o veri tabanını. Ama da ardından işte bozuldu ve veriler de doğru düzgün güncellenmedi. Bu arada bakanlıktan bir türün verisini talep ettiğinizde zaten bilgiye erişiminiz de yok. Dolayısıyla herkes kendi verilerini toplayıp kendisi işte uluslararası yayınlardan bir derleme yaparak yorumluyor şu an Türkiye'deki yaban hayatının durumunu ve Türkiye'de avcılıkla ilgili kararlar alınırken de dolayısıyla niye bakarak bu karar alınıyor? Kimin uzmanlığına bakarak bu karar alınıyor diye sorduğumuz zaman aslında bakanlık yetkililerinin odasından çıkmayan hem mecliste hem burada çok büyük lobi yapan bir grup avcının güdüsünde bu kararların alındığını biliyoruz. Bakanlık yetkilileri kendisi bize söylüyorlar. Biz korkuyoruz bu insanlardan, bunların baskısı altındayız diye.
Ben bir
Zaten hani hemen şey yapacağım. Zaten
tamam.
burada alınan kararlardan da ortada veya Merkez Halk Komisyonu toplantısına girdiğimizde yani şöyle şeyler konuşuluyor işte. Diyoruz ki mesela Elmabaş Patkan'ın üveyin Ahisuyen yani dünyanın otoritesi bunun nesli tehlike altında olduğunu ilan etmiş. Bunu neden hava kapatmıyorsunuz dediğimizde avcı çıkıyor diyor ki çünkü ben onu çok görüyorum diyor. Benim onu çok görmem bir otorite yapar beni. Ben avcıyım, benim dediğim daha doğru. Dünyanın otoritesi, Türkiye'nin uzmanları, akademi ne ki? Yani ben biliyorum diyor ve onun dediğine göre hala bu hayvanların avı serbest devam ediyor yıllardır.
Hemen bir parantez açayım oraya. Ben de bu soruyu yetkililere sormuştum bir makalenin yazımı için ve bana verdikleri yanıt Avrupa'daki avcılara sorduk. Onlar bu hayvandan çok fazla olduğunu söylediler olmuştu.
Evet ki tabii yani dünyanın her yerinde çok ciddi, çok kuvvetli bir avcı lobisi var. Türkiye'de de giderek, Türkiye'deki bence en büyük sorun avcı lobisine verilen ne diyeyim, önem kadar Türkiye'deki akademisyenleri veya uzman sivil toplum kuruluşlarına kulak verilmiyor olması aslında. Belki ikimiz de eşit düzeyde söz sahibi olsak belki daha hakkaniyetli kararlar alınabilecek. Ama genelde sivil toplum ve akademi komisyonlara işte en sesini çıkarmayacak olanlardan seçiliyor. Çıkarsa da zaten sen şerbini koy geç kardeşim biz dağıncılarla alıyoruz kararı şeklinde bir kara düzen var maalesef. Ve bunu değiştirmek için de yıllardır aslında bir yandan imza kampanyaları bir yandan resmi yollarla uğraşıyoruz.
Bir de yine bir garip tarafımız var bizim. Şimdi bir canlıyı kurtarırken özellikle sadece o canlıya odaklanıyoruz ve aslında o canlının o duruma nasıl geldiği ve o durumu yaratan şartları pek görmeden hareket ettiğimiz için sonuçta ya çok önemli bir çözüm üretemiyoruz ya da daha büyük zararlara neden olan bir takım eylemlerin içine giriyoruz. Bunun örneklerinden bir tanesi de aslında bu son dönemde Tuz Gölü'nde flamingolar için yaşanıyor. Şimdi orada her sene büyük bir kuraklık oluyor ve o kuraklık nedeniyle doğan flamingo yavruları susuzluktan kuruyup ölüyorlar uçamadan. Çünkü bulundukları bölgedeki tek su kaynağı Konya Kanalı dediğimiz kanal. Geçen sene de böyle bir dramatik tablo yaşandı ve Tuz Gölü'nün üstü flamingo ölüleriyle doluydu. Susuzluktan kuruyup ölen yavrularla doluydu. Bu sene bu dramatik tablo yaşanmasın diye tankerlerle su taşınıyor. Geçen sene yapılan eylemler ve çağrılar ve kampanyalar, duyurular böyle bir sonuç vermiş gözüküyor. Ama esasen flamingoların o durumda olmasının nedeni olan göllerin kuruması veya susuzluk konusu halen konuşulmayan bir konu.
Tabii.
Dolayısıyla böyle parça parça görüp parça parça sorunu çözmeye çalıştıkça başarılı olamıyoruz gibi gözüküyor. Tablo nedir? Katılıyor musun buna Dicle?
Tabii ki yani şimdi tabii bu sene akut bir durum yaşandı. İşte su yine çok hızlı bir şekilde havanın ısınmasıyla geriledi. Flamingolar ölmesin diye aslında orası özel çevre koruma alanı olduğu için Çevre Bakanlığı, kısaca öyle diyeceğim. Çevre Bakanlığı hemen harekete geçti. Şimdi bu harekete geçişte bile aslında bakanlıklar ve kurumlar arası ortak bir politika ve ortak bir hareket geliştirememenin sonucunu yaşadık biz. Yani şöyle söyleyeyim sana. Şimdi mesela su getirilecek flamingolara nereden getireceğini bilemiyor Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü. Neden? Çünkü ortada Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yok. Neden? Çünkü destek olmuyorlar, istemiyorlar. Yani onların işte açtığı kanallara ya da sulara müdahale edilmesini ve oradaki yerel belediye ile birlikte işte hem tankerler yoluyla işte hem Konya hem Cihanbeyli destek oldu. Hatta Cihanbeyli Belediyesi ayrıca boru desteği oldu. Çünkü tankerleri gölün ortasına sokamayacağımız için kilometrelerce boru döşendi flamingolara su verebilmek için. Dolayısıyla veriliyordu hala ve bu o riski ortadan kaldırmış oldu Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü. Bu şimdi çok doğru, güzel, hani kısa sürede şu anda yapılabilecek başka çare yoktu zaten.
Ama taşıma suyla dönem bir
Ancak
ha.
şimdi ancak bakmamız gereken soru şu. Şimdi oraya gelen kanal dediğim gibi bir aslında iki besleyeni var. Bir Konya'dan gelen su, bir de Beyşehir'den gelen su. Beyşehir'den gelen su asla ulaşamıyor zaten. Neden? Sulama için hemen yolda o kanaldan sudan su çekiyorlar ve Tuz Gölü'ne gelemiyor. Konya'nın atık suyu da artık arıtılıyor ve arıtılan su Konya'nın park bahçelerini sulamak için kullanılıyor. Dolayısıyla artık o su da gelemiyor. Peki bu gölü ne besleyecek? Ve bu gölün ana suyunu besleyecek kaynağını kim sağlayacak? Hangi bakanlık burada otorite veya hangi kurum? Yani bu göle su verilmesini sağlayacak kurum Devlet Su İşleri mi? DKMF mi yoksa Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü mü? Şimdi burada üç tane genel müdürlük var. Hangisi su konusunda bir otorite olacak? Şimdi burada baktığımızda Tarım ve Orman Bakanlığı aslında ana sorumlu olarak görünüyor. Neden? Çünkü suyu zaten kullanan tarım. Ve burası bir sulak alan, ulusal sulak alan olarak tescillenmiş bir bölge. Dolayısıyla şimdi sadece konu Tuz Gölü de değil. Onun Uydu Gölleri işte Tersakan, Kuru. Kulu Gölü aynı şekilde can çekişiyor. Sadece şu an tuzlu su var. Eskiden tatlı suyu da vardı. Onun dışında Konya Kapalı Havzası'nda zaten Ubruk sayısının artması gibi bize yeraltı suyunun metrelerce çekildiğini gözlemlediğimiz. Dolayısıyla hem yerüstü hem yeraltı sularının tonlarca sılajlık mısır üretimi için kullanıldığı bir durum söz konusu. Ve yani su ve tarım politikalarını biz düzenlemediğimiz, işte bu kuraklığa göre, iklim krizine göre, flamingoların su hakkına göre düzenlemediğimiz sürece biz her yıl bunları yaşayacağız ve her yıl bu tartışmaları bakanlıklarla yapmak zorunda kalacağız ve her yıl işi daha zor olacak aslında bakanlığında.
Üstelik kurumaz dediğimiz Van Gölü de artık ciddi bir şekilde kuruma tehlikesi altındayken.
Türkiye son dönemecinde su ve tarım politikalarını değiştirdi, değiştirdi. Artık geri dönülmez bir yola girmiş durumda. Aksi takdirde.
Evet, çok az zamanımız kaldı Dicle. Kapatmadan önce zeytinlikleri madeni açan zeytin yönetmeliğini de konuşmak istiyorum seninle. Bununla ilgili bir kampanyanız var. Aynı zamanda kampanya
Evet.
hazırlığındasınız. Bir ara dönem söz konusu, tuhaf bir durum söz konusu.
Evet, şöyle pek çok kurum dava açtı zeytinlikleri madenleri açan yönetmeliğe karşı geçtiğimiz yıl. Şimdi davalar yeni yeni sonuçlanıyor ve yürütmeyi durdurma kararı veriyor Danıştay. Yani bu yönetmeliği durduruyor uygulanmasını. Dolayısıyla buna biz çok sevindiğimiz bir karar. Ancak bir yandan da bakanlık buna itiraz ediyor ve yürütmeyi durdurmayı kaldırıyor. Ancak birden fazla dava olduğu için yeni yürütmeyi durdurma kararları geliyor. Dolayısıyla şimdi adli tatil olduğum için şu anda örneğin bir zeytinliğe bir maden firması girdiğinde bu yönetmelik geçerli mi? Yoksa biz sivil toplum olarak yürütmeyi durdurma hakkımız mı geçerli? Sorusunun cevabını da bilmiyoruz. Aynı zamanda böyle bir yönetmeliğe yürütmeyi durdurma almışken bakanlığın itirazının kabul edilmesine de aslında kabul etmiyoruz. Biz zeytinlikleri zarar veren, anayasaya aykırı olan bu yönetmeliğin zaten kanunen iptal edileceğini biliyoruz. Ama o arada hemen yürütmeyi durdurmamızı kaldırarak o işte kısa hesaplarla o madencilerin işine yarayacak kararın alınmasını tepki gösteriyoruz şu anda. Yavaş yavaş sosyal medyada da bu konuda paylaşımlar yapılmaya başlandı.
Çok teşekkür ederim. Dicle konuşacak aslında daha çok şey var. Feraye'den yola çıkıp biraz biyolojik çeşitliliği, insanın bakış açısını konuştuk ama hakikaten daha konuşacak çok şey var. Önümüzdeki programlarda yine görüşmek dileğiyle diyelim. Bugünlük bu kadar.
Elbette. Teşekkür ediyorum ben de.
Çok
Görüşmek
teşekkürler.
üzere.
İyi günler.